Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, gündem yoğun. İran'a yapılan saldırılar, Amerika ve İsrail tarafından İran'a yapılan saldırılara kısa bir ara verilmişti. Bir iki haftalık
evet,
bir barış,
ateşkes
yapıldı ama Pakistan'daki görüşmelerden, müzakerelerden de bir netice çıkmadı. Görünen o.
Evet.
Yani Hürmüz Boğazı üzerinden hocam Amerika'nın İran'a saldırıları ve yeniden bir pozisyon alma, özellikle NATO'nun yeniden sorgulanması, NATO
evet,
üyelerinden destek de istiyor bir taraftan şu
evet,
anda Trump. Sanki önümüzdeki günlerde biz NATO'yu herhalde çokça konuşacağız.
Yani Avrupa'yı konuşacağız. NATO demek Avrupa
evet,
demek. Aslında Trump bir yönüyle kendi otoriter, tek adamcı, ondan sonra Siyonizmle kardeş olan siyaset tarzını uygulamak istiyor. Avrupa da genelde buna mesafeli davranıyor.
Evet.
Bunu istemiyor. Aslında tartışma burada ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve önemli bir şey bu.
Evet.
İsrail hep vurguladığımız gibi savaşmadan ayakta kalmayacak bir Siyonist devlettir.
Evet, evet.
Varlığını savaşla sürdürüyor. O nedenle bu savaşın da durmasını istemiyor.
Evet.
Tamamen İran'ı köleleştiren rejiminin değiştiği bir yapı haline gelmesini istiyor. Ama biliyorsunuz ki biz yaşadığımız süreçte İran'da hiç Trump'ın ve İsrail'in beklediği değişmeler de olmadı.
Evet. Yani
bu,
hocam bu devam ediyor.
Evet.
Bunu daha konuşacağız.
Evet,
görünen bu. O hani ben biraz da gündeme dair biz aslında biraz
evet,
farklı bir şey konuşacağız
evet,
da böyle
evet,
bir girizgah yaptım. Mesela Macaristan'da Orban'ın mağlubiyeti.
Evet ya uzun
yani
süredir süren
hem
bir
Trump'la hem işte Putin'le arası iyi olan bir liderin uzun
aşırı
süredir,
sağ bir siyaseti,
evet,
otoriter bir siyaseti güden bir
temsil ediyordu. Onun işte seçimlerden yenilgiyle çıkması gündem yoğun hocam. Biz biraz bugün konuşalım istiyorum ben hocam. Yine Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırmasından ya da İsrail'in işte şu geçtiğimiz
evet,
yıllarda Gazze saldırıları
hiç
o
durmuyor
katliamından
zaten,
hiç durmuyor. Şu an
evet,
Lübnan'da
evet,
yine Lübnan'ın kuzeyindeki saldırıları devam ediyor. Burada hocam zaman zaman şunları okuyorum ben. Mesela şu an Trump'ın yardımcısı Vance, bu Pakistan'daki barış müzakerelerini yürüten yardımcısı ya da başta savunma bakanı iken adını
evet,
değiştirdiler. Savaş bakanlığı
yani
yaptılar
işte
Amerika'da.
Görüyorsunuz ne kadar ilginç. Savunma bakanı daha defansif bir şeydir.
Evet.
Barışı imgeleyen bir şeydir.
Ofansif bir isme çevirdiler
evet,
yani. Savaş bakanlığı.
Savaş bakanı
diye.
Diyerek.
Mesela savaş bakanı var. İşte savunma bakanı. Diğer adıyla savaş bakanı Pete Hegseth diye. Çok ilginç bir karakter hocam. Bunlar
evet,
böyle yapılılar. Askerlik yapmışlar, iyi bir eğitim almışlar. Sportmen tipler, işte herhangi Japonya'daki bir adadaki Amerikan üssüne gidiyor, askerlerle beraber şınav çekiyor.
Evet, gönüllü olarak yapıyor bunları.
Yani olarak yok, şu an savaş bakanı iken
evet, savaş
gidiyor.
Bakanı
yani sürekli
gidiyor.
O gücü, o bizim filmlerden de alıştığımız işte o
Rambo,
güçlü Rambo
imgesini
sürekli hatırda tutmaya çalışıyorlar. Yani biz Siyonizmi konuştuk hocam burada.
Evet.
Evangelizmi konuştuk. Fakat özellikle bu savaş bakanı üzerinden, bu Pete Hegseth üzerinden bir sanki bunlar böyle mündemiş hale geldi. Hem Siyonizmi savunuyor, hem işte Hristiyanlığı
savunuyor.
Kolunda kafir dövmesi var hocam.
Kafir dövmesi
kafir
var.
Kafir yazmış yani. Arapça yazdırmış hem de onu. İşte
yani Müslümanlara
Latince,
mesaj veriyor. Ben kafirim
ben
diyor.
Ben kafirim diyor. Yani tam da sizin ötelediğiniz kişi benim diyor.
Benim
sizin
diyor.
Düşmanınız
evet,
benim diyor. Kolunda yine işte Deus ve Volt Tanrı istiyor.
Tanrı istiyor.
Yazıyor.
Yani
İşte
Tanrı ne istiyor?
Haç işareti var.
Evet.
Ki yazdığı kitap
Tanrı
var.
Tanrı savaş istiyor.
Savaş
demek.
İstiyor. Tabii Amerikan Haçlı Seferi diye kitap yazmış. Orada Müslümanlara nefret kusuyor. Yani bugünkü Batı uygarlığının Haçlı askerlerinden miras kaldığını ve İslam'ın Batı'nın doğal ve tarihi hasmı olduğuna dair tezleri var.
Evet.
Bu tabii bizim yıllarca hocam böyle komplo teorisi olarak diyelim, tırnak içinde kullanıyorum. Evet, aslında evet. Batı'nın siyaset tarzı bu değildi. İşte doktora dersinde sizlerden de ben ders aldım. Evet. İşte mesela çok kültürlülük bakanlığı ilk defa 1970'li yıllarda Kanada'da kuruldu.
Tabii,
tamam mı
hocam?
Böyle hep hocam şey oldu yani.
Tabii.
Batı aydınlanmanın,
tabii,
insan haklarının,
tabii,
çok kültürlülüğün kaynağı.
Doğru.
Yani bir zorla doğru. Bu tezler de yani zorla ya da değil batıdan aparılan sosyoloji kitaplarında teoriler de
evet.
Şöyle hocam bunlar hoş da şeyler yani.
Şimdi
bunlar bizim
ikimiz
hep kulağımıza
de sosyoloji evet. uzmanıyız. Kulağımıza hoş gelmesi normal bir şey.
Evet.
Mesela Ali Bey siz farklı kültürlerin bir arada olmasını istemez misiniz?
İsterim.
Yani Türklerin, Müslümanların Strasbourg'da, Berlin'de, New York'ta, Londra'da namazlarını kılmasını, oruçlarını tutmasını.
Yani Müslümanların lehine
kıyafetlerini,
isterim hiç olmasa. Evet.
He, ama yani nasıl Müslümanların istiyorsan evet. diğer Budistler de, efendim Hristiyanlar da, Yahudiler de bu değerlerini yaşama özgürlüğüne sahip olması gerekmez mi? Yani Osmanlı şeyine bakın. Toplum düzenine bakalım. Değil mi?
Evet.
Havralar, kiliseler, hala Osmanlı bakiyesi İstanbul. Bunları rastlıyoruz. Hala İstanbul'da Bakırköy'e git veya işte efendim Kumkapı'ya git. Kilisenin çanları çalmaya devam ediyor.
Evet.
Değil mi? Yani?
Evet.
Bu Osmanlı'dan kalan bir çok kültürlülük bakiyesi. Yani bir defa Avrupa'nın böyle bir yüzü var. Ama Avrupa'nın batının sadece bu tarafı yok. Dediğin gibi sadece batının yı insan haklarıyla, sadece aydınlanmayla, sadece demokrasiyle algılarsak ve batının patolojik olan yönlerini yok sayarsak yanlış yaparız. Yani Holokost da batıda çıktı. Emperyalizm modern dönemde batıda çıktı. Sömürgecilik batıda çıktı. Faşizm, Mussolini ve Hitler'le batıdan çıktı. Bunlarla beraber batıyı düşünmek
evet.
lazım.
Şöyle hocam ben burada şunu sormak istiyorum
evet.
size. Böyle evet,
evet.
Yani iyi evrensel iyi diyorlar ya şimdi hocam. Yani
evet,
evrensel
evet.
iyi. Yani
hikmet
alem
diyelim.
Şumul iyi. Hikmetli
yani
işler
biz hikmet diyelim. Bizim
evet.
İslam literatüründe buna hikmet.
Evet.
Çin'de de olsa alın derken yani
evet.
bütün insanlar için ortak olan iyiler evet. demektir bu.
Yani ama evet. şu an bunlar hocam savunma bakanı, savaş bakanı olarak karşımızda. Arkeik bir tip olarak ya da çok toplumun gerisinde yazan,
evet.
çizen,
değil.
Sözüne çok itibar edilmeyen bir
marjinal bir grup
marjinal
değil.
Marjinal bir grup değil. Yani
çok doğru.
Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı,
savunma
diğer
bakanı.
Adıyla savaş bakanının
kendisi.
Kendisi bu yani.
Evet, çok
yani
doğru.
Bu şu an Amerika'da iktidar olan Trump'ın seçtiği bir bakan.
Evet,
dolayısıyla
evet.
bunu savunuyor yani.
Evet, evet.
Bu açıdan
bu,
acaba bu Amerika'nın Avrupa düşüncesinin zihninin arka planındaki şey midir bu hocam? Temel
öz müdür?
Öz müdür hocam?
Evet. Şimdi Ali Bey şu var. Aslında iki özcülük de problemli. Bir özcülük Avrupacılıktır, Batıcılıktır. Batı'yı işte modern dönemle birlikte bütün bir orta çağdan çıktığını, Haçlılıktan tamamen çıktığı, tamamen aydınlanmacı olduğunu, insan haklarına dayandığını, demokrasiyle var olduğunu savunan bir yaklaşım var. Biz bunlara Türkiye'de batıcılar diyoruz, garpçılar diyoruz.
Evet.
Bu doğru değil. Hakikaten dediğiniz örnek çok önemli. Bakın tamamıyla bitmiş, tarihte kalmış denilen bir Haçlılık ruhu, bilinci ABD'de en üst düzeyde bir bakanlık olarak kendini ortaya koyuyor. Avanjeliklerde kendisini ortaya koyuyor. Milyonlarca insan. Efendim yine Avrupa'nın içinde bir tane adam kalktı 70-80 tane çocuğu öldürdü. Kendisini Haçlılık üzerinde tanımladı. Dolayısıyla yine Hitler'in mesela Gamalı Haç düşünün. İmgesini düşünün.
Evet.
Yani orada da ciddi anlamda bir Roma Kilisesi'nin o baskıcı kudretinden ilham almak, Cermen İmparatorluğu
evet.
olarak görülüyor aynı zamanda.
Evet.
Böyle bir tarafı var. Çok doğru diyorsunuz. Bu tarafta zaman zaman diriliyor. Bu tarafta zaman zaman güçleniyor. İşte güçlendiği için bugün adam kalkıp bir bakan olarak ortaya çıkıyor. Gidiyor bu bakan Orta Doğu'yu dizayn etmek, savaşını sürdürmek. Bütün Müslümanları düşman olarak görüyor. bütün Müslümanları tehdit olarak görüyor. Ve
hocam
görüyor.
Kendi yazdıkları bakın, metinlere göre işte o Cenevre'de bir savaş suçu işliyorlar.
Tabii yani savaş
çoluk,
suçu.
Çocuk,
ama
kadın, sivil herkesi katlediyorlar.
Aynı zamanda bakın savaş suçu, Uluslararası İnsan Hakları Divanı. Bakın bunlar da yine Avrupa'dan gelişmiş. Mesela Netanyahu savaş suçlusu olarak yargılandı, değil mi?
Evet.
İnsan Hakları Adalet Divanı'nda yargılandı. Yine bunun için milyonlarca insan yürüyüş yapıyor. Avrupa'nın göbeğinde Avrupalılar var. Buna karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla iki bir Avrupa var. İki yüzü olan bir Avrupa var. İki tarafı olan bir Avrupa var. İyi olan tarafı da var, kötü olan tarafı da var. Hangisi bazen diyelim ki 70'lerde iyi olan tarafı egemen olmuştu. 90'larda da çok kültürlülük gündemdeydi. Avrupa'daki Türklerin çifte vatandaşlığını kabul etme, çok kültürlülük içinde kabul etme anlayışları vardı. 2000'lere kadar da öyleydi ama 2010'lardan sonra hava değişti mesela. Yeniden asimilasyon politikalarından bahsediliyor.
Evet.
Biz aslında tarihi toplumları özsel olarak okursak, hep ilerleme içinde okursak yanılırız. Mesela Müslüman toplumlar tarihte, yani biz Hazreti Peygamber'in Medine toplumunu düşünün veya Osmanlı toplumunun klasik, güzel, orta dönemini düşünün. Yani Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar yaşıyorlar. Efendim Yahudiler geliyorlar. Çarmıha gerilmekten kurtulmak için Türkiye'ye, Avrupa'ya, Osmanlı'ya sığınıyorlar. Böyle bir toplumsal düzen var. Böyle bir Türkiye var. Ama bir de Türkiye'nin tek parti dönemini düşün. Mesela bugün, bir de bugünkü Türkiye'yi düşün. Bugünkü Türkiye'de Osmanlı dönemindeki o çok kültürlülük, meşruiyeti, adaleti efendim. Aynı toplum mu? O esnaflar arasındaki saygı, denge, birbirini koruma, kollama, ahilik teşkilatında olduğu gibi aynı mıdır? Dolayısıyla toplumlar da tarih içinde değişiyorlar. Hep aynı kalmıyorlar. İnşallah Türkiye daha iyi bir toplum olsun. Biz bunun amacındayız, bunun gayretindeyiz. Bugünden daha ahlaklı olan, daha efendim adil olan, daha birbirinin hak ve hukukuna dikkat eden, birbirine saygılı olan bir toplum olalım inşallah. Mesela 1950'lerin İstanbul'unu anlatırlar, değil mi?
Evet.
60'ların Osman Efendi'de de bazen dinlersiniz. Osman Nuri Topbaş Efendi'den İstanbul'u anlatır.
Evet.
Efendiliğini, saygınlığını,
nezaketini
evet, değil mi? Şimdi İstanbul'da bunlar var mı?
Musa Topbaş Efendi'nin de bir İstanbul Beyefendisi diye bir yazısı var öyle.
Öyle
hocam.
Mi? Evet. Ha, çok güzel. Şimdi İstanbul toplumu bugün bu halde midir? Değil. Bu halde değil diye atacak mıyız? Hayır.
Evet.
Bu halde çıkması için, daha iyi olması için, ıslah olması için çaba göstereceğiz, gayret içinde olacağız. Toplumlar da öyle. Yani Avrupalıların öngörüsü şu yanlıştı. Onlar dedi biz artık aydınlandık, hep ilerliyoruz, daha iyiye gideceğiz. Aşırı milliyetçilik de bitti, ırkçılık da bitti, haçlılık da geçmişte kaldı. Ama öyle olmadı yani. Ya,
bir de hocam,
o ne olmadığını görüyoruz.
Evet, şöyle tersten de
düşün. İki tarafı var. Şimdi batıcılık ne kadar kötü bir şeyse, bu radikal İslamcılık veya fundamentalist anlayışla Avrupa zaten tamamen haçlıdır, haçlı ruhudur demek de aşırı bir yorumdur açıkçası. Tamamen öyle değil. Yani haçların egemen olduğu dönemde Avrupa'nın içinde Müslümanlar yaşayamaz. Yaşayamadılar. Orta çağda Müslümanlar yaşayabildi mi Endülüs'te? Hepsini çıkardılar ya da dönme yaptılar.
Belki de hocam hani
o nedenle
bu
Avrupa'da değişti.
Pete Hegseth'te diyor yani Avrupa'daki Müslüman nüfusun hem evet, nüfusun hem nüfuz olarak artmalarının evet, tehlikesine falan dikkat çekiyor
o onlar
kitabında.
Onlar çekiyor yani o ırkçılar öyle.
Acaba o uyuyan o duygular, fikirler yeniden mi uyanmaya başlıyor?
Şimdi o özcü yak değil. Evet. İnsanlar tarihten değişir, yeniden üretir. Ama belli özellikler de var, devam eder. Patolojiler var, devam eder. Belli hastalıklar var, devam eder. Kavmiyetçilik İslam toplumlarında bitiyor mu? Ya ta Hazreti Peygamber döneminden beri efendim reddedilmiş, eleştirilmiş, telin edilmiş, uzak durulması gerekir demiş. Ama yine de çıkıyor yani.
Evet.
Çıkmaya devam ediyor. Hakim olan durum önemli. Bugün bizim için şu önemli tabii ki. Yani Trump diye bir hükümet var. bu hükümetin savaş başkanı bir haşr ruhuna sahip, bunu savunuyor, bütün Müslümanları düşman ve tehdit görüyor. Dolayısıyla bu İslam toplumları için tehdit edici bir gerçeklik. Bunu da görmemiz gerekiyor.
Hocam tam burada şunu sormak istiyorum.
Evet.
Böyle bir ötekileştirme İslam üzerinden, din üzerinden, hatta Haçlı seferlerinin ortaya çıktığı niyet üzerinden Müslümanlara karşı bir düşmanlık var.
Evet.
Madem düşman böyle görüyor bizi, hani bizim de işte savunmamız, yeniden umuda koşmamız ya da düştüğümüz yerden kalkmamız da işte Allah'a, Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e bağlılık, onun getirdiği şuurla birlikte mi olmalı?
Evet.
Ya işte bizim de kendi içimizde bir takım işte mezhepsel çatışmalar var, ırklara bağlı ayrışmalarımız var.
Evet.
Aslında biz hani toptan bir çerçeveye oturtuluyoruz. O da dinimiz ve dinden neşet eden değerlerimiz üzerinden. Belki de Müslüman topluluklar, ümmet dediğimiz,
doğru.
Hocam biz çok böyle dillendiriyoruz ümmet. De belki de o ümmet şuuru neyse,
evet,
onu yeniden bir ayağa kaldırmak,
doğru,
onun dinamiklerini tam olarak bir yeniden tanımlamak gerekiyor.
Bakın yani kimi zaman egemen olan ve kin kusan, şiddet kusan, bomba kusan kafirlerin gözünde Şii, Sunni, Nakş, Mevlevi farklılığımız yok. Hepimize ne diyor değil mi? Düşman diyor.
Düşman. Buradan ya da Müslüman da, diyor.
Müslüman diyor. Buradan bir ibret almamız lazım.
Evet.
Evet, bu önemli bir şey. Kesinlikle yani. Bugün de Orta Doğu'da.
Sanki hocam bu Sünni Şii ayrımı üzerinden de yani şey olarak yani içimizdeki akıllı,
İhtilafları,
mutedil yazarlar, düşünürler, İslam alimleri de hep böyle bir itidal çağrısı yaptılar yani.
Evet evet, çok
çünkü
şükür.
Bizim içimizde ya İran'a duyulan bir öfke vardı. Evet,
elbette,
çok masum değil yaptıkları, ettikleri,
evet,
bazı
elbette,
itikadi konular, ayrı,
doğru,
meseleler. Onu,
doğru,
da onun dışında şu en son Suriye'de yaşananlar,
Suriye'de,
vekalet
haklı
savaşları
yani
üzerinde. Ama buna rağmen ya biz işte biriz. Hatta şey bile, Cumhurbaşkanımız bile bir meclis konuşmasında işte İslam tektir, Sünnilik, Şiilik diye bir ayrım üzerinden değerlendirilemez tarzında cümleler kurmuştu. Sanki bize böyle bir toptancı bakışta bizim de böyle bir yeniden bir birlik
çok
olmamız,
doğru,
ortak bir kolektif bir düşünceye sahip olmamız
çok
gerektiği
doğru
de ortaya çıktı değil mi hocam?
Evet, o açıdan çok ibret verici bir şey.
Peki
çok
bu
doğru
neşvi nema bulur mu böyle bir anlayış, yoksa bu savaşla beraber sona mı erer? İşte Körfez'den çıksalar, Basra Körfezi'nden Amerika güçlerini çekse, ya biz bir oturalım, bir düşünelim, Gazze'de bunu yaşadık, Suriye'de bunu yaşadık, İran'da bunu yaşadık, Afganistan'da bunu yaşadık, biz bir oturalım, bir kendimize gelelim der miyiz hocam, yoksa bu ayrılıklara
ya
devam
bu,
eder mi, ne öngörüyorsunuz?
Sadece duyguyla, söylemle ilgili bir şey değil. Tabii duygu ve söylem önemli. İnsanların bir şeye başlangıçta inanması çok temel bir şey. İnanıp ona göre hareket etmesi. Mesela Kral Faysal buna inanmış, hareket etmiş, ortak bir takım kurumlar ihdas etmiş.
Evet.
O kurumlar bugün işlevselliklerini kaybetmişler ama belli bir dönemde çok önemli işlevler üstlenmişler.
Evet.
İnşallah bu defa da dediğiniz gibi bu ortak duygu bir kurumsallaşmaya, bir ortak iradeye dönüşür. Yani işte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır bir araya geldiler. Bu ülkelerin varlığı önemli. İslam dünyasında ağırlığı olan bu dört ülke. Bu dört ülke en azından bir araya gelip illa batıya karşı olma değil yani. Biz kendi topraklarımızda bir, nasıl Avrupa kendi topraklarına bir Avrupa Birliği kurmuşsa, biz de kendi coğrafyamızda ortak bir ekonomi, siyasi, güvenlik merkezi oluşturmak istiyoruz.
Evet.
Bu konuda adımlar atarlarsa bunda herkes kazanır.
Evet.
Burada Arabistan da kazanır, Türkiye de kazanır, Mısır da kazanır. Ve buna tabii ki Avrupa'ya karşı olmanın bu şeyle bir yönü var tabii ki. Avrupa düzeni, Amerika düzeni, Batı düzeni Orta Doğu'daki çıkarlarından olma durumuyla yüz yüze gelecek o zaman. Buna müsaade eder mi? Ve burada biz,
ya da bunu biz göze alabilir miyiz?
Onlarla çatışmayı göze alabilir miyiz?
Evet.
Hani şey diyor ya İsmet Özel'e, hadi analım yani. hep eleştirmiş olmayalım. Yani Türk kafirle çatışmayı göze alan adamdır değil mi?
Evet.
Hadi öyle diyelim. Yani bu Türk Orta Doğu'da kafirle çatışmayı göze alır mı?
Bu Türk eşittir şey. Müslümandır diyor hocam.
Müslümandır. Hadi öyle kabul edelim. Tamam mı? Evet. Bütün Müslümanlar bunu göze alabilirler mi? Veya bütün Orta Doğu devletleri göze alabilirler mi?
Ya bu belki önemli. Hocam bu bize böyle...
Belki şu da var. Evet. Yani takdiri ilahi. Ya Amerika Birleşik Devletleri de eski güce sahip değil. Bakın İran'ın geliştirdiği SİHA'yı adamlar alıp kopya etti.
Hocam şu an İngilizler bunu yazmaya başladılar. Evet. Hatta Amerika'nın çöküşü başladı dediler yani.
Bu bizim için bir yönüyle de iyi bir şey. Biz başka bir ülkenin çökmesi istemeyiz ama.
Herkese kağıttan kaplan diyorlardı.
Ama bize hükmeden, bize tahakküm eden, hegemonya kuran bir düzenin de çöküşünü isteriz yani.
Evet.
İnşallah çöksün öyle bir düzen.
İnşallah. Yani hocam biz burada işte biraz o Pete Hexton'ı konuştuk, o savaş bakanını. Kendi de bizzat kafir diye dövme yaptırdığı için. Hani o düşüncenin böyle insanlarda artık böyle önde olan insanlarda devlet görevlilerinde mündemiş hale gelmesi. Dolayısıyla bu işte bu kafirlerin aynasından kendimizi yeniden bir keşfedebilir miyiz? Belki buradan bize bir şey çıkar.
Ya yani. İbret almak diyoruz ya kafirlerden bizim kitabımız... Kutsal kitabımız kafir toplumların şeylerinden bahseder. Enteresandır. Değil mi?
Evet, evet.
Sapan toplumlar, zalim toplumlar, kafir toplumlar, akletmeyen toplumlar, hidayetten ayrılan toplumlar. Kur'an'daki ifadeler aynen böyle. Bu toplumların helaki, bu toplumların çöküşü anlatılır ve onlardan ibret almamızı ister. Biz de inşallah böyle bir küfrün, tutumlarından, haşr ruhunun yıkıcı tutumlarından ibret alırız diyelim yani.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Hocam çok teşekkürler. Değerli dostlar, Kırkambar'a şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar beraber olacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor efendim. Programımızın ilk bölümünde kafirlerin aynasından biraz böyle kendimizi keşfetmeyi konuşmuş olduk.
Ama bu biraz
ama bu şöyle
Ali Bey,
hocam,
bu biraz tehlikeli bir ifade.
Şöyle ama.
Çünkü biliyorsun bizim peygamberimiz diyor ki mümin müminin aynasıdır.
Evet.
Tamam mı? Kafir bizim aynamız
olamaz.
Yok
şöyle hocam tabii.
İbreti diyelim.
İbreti diyelim. Tabii buradaki kafir de programımızın ilk bölümünü dinleyen dinleyicilerimize hatırlatalım. Amerikan Savaş Bakanı Pete Hexton'ın işte koluna bizzat Arapça kafir yazdırdığı için biz onun şahsında onun düşünceleri yazdığı kitaplar, uygulamaları üzerinden bunu söylüyoruz. Bunu konuşmuş olduk. Evet. Hocam bizim Kırkambar ilginç bir program.
Evet.
Biz programımızın ilk bölümünde savaşı konuşuruz. Bilmem Amerikan savaş bakanını konuşuruz. Ama biz yani hem kültür, medeniyet, ilahiyat, sosyoloji.
Orada da yine öyle konuştuk. Özcülükten bahsettik, ilerlemeden bahsettik.
Biz
yani tarzımız farklı.
Evet, oradan bir usul çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi çok farklı bir şey soracağım ben size. Zaman zaman konuşuyoruz. Aslında bugün iki konuyu ben sizinle böyle bir müzakere etmek istiyordum ama herhalde birine
konuşalım
vaktimiz İnşallah. Yetecek. Bunlar şu ya bazen Ramazan'da bunlar genelde ortaya çıkıyor. Bizim böyle din adına konuşan ilahiyatçılar, bazı böyle aykırı tipler, onların böyle şeyleri oluyor. Genel Müslümanların kabul gördüğü ya da Müslümanların böyle çok ezberini bozmakla ellerine ne geçeceğini benim de çok anlayamadığım bazı böyle çıkışlar oluyor.
Müslümanlar da modunu bozuyor.
Modunu bozuyor yani ayarını bozuyor.
Ayarını
bozmaya ezberini bozuyorlar yani. Bu iyi midir değil midir
yani
onun farkında değiller.
Yani bu insanın havasını bozmak kötü bir şey aslında. Modunu bozmak.
Modunu bozmak tam tabir o. İşte bunlardan birisi ya işte Kur'an'ı biz anlamıyoruz. İşte hafızlar okuyor.
Evet.
Kimse ne dediğini anlamıyor. Böyle bir çıkış.
Evet.
Bir bunu konuşalım diyecektim. Bir de bu
ileride konuşalım.
Yani ateizme, deizme ya bu insanlar iyi insanlar. Siz bunları bir tanısanız var ya bunları Tanrı işte cehenneme de atmaz. Allah bunları yakmaz. Siz kendinize Müslüman diyorsunuz. Bu benim
Müslümanların da kötü olan örneklerini koyarlar.
Koyarak böyle işte bir deizm, ateizm güzellemesi. Ya da ben bunu diyorum hocam. Yani hep böyle bir içeriye kritik bakış, evet ama ya hep kötülemeyin bunu yani. Ya bunu geçmişte Yaşar Nuri Öztürk yapardı hocam. Hani artık öldüğü için.
Bu insanlar nedense laik kesimin, küfür kesiminin.
Çok şirin gözükmek istiyorlar.
Onlarla hiç yanlışlarını söylemiyorlar.
Söylemiyorlar yani.
Yani bu adamlar sanki piru pak. Hiçbir sorunları yok.
Ben şimdi bazen sosyal medyada da denk geliyorum. Hocam madem biz o zaman bu Kur'an'ı anlamıyoruz meselesini haftaya konuşalım
bizim inşallah.
Bir programın haftaya ya da sonraki haftalar diyelim hocam. Bazen konular seçiyoruz.
Evet.
Programın hem ilk yarısını hem ikinci yarısını alıyor. O yüzden şimdiden ama gündeme alacağız.
İnşallah.
Şimdi diğer bir mesele şu hocam. Bu iyilik meselesi. Ya işte bu iyi insan. İşte bu namaz kılmıyor. İşte oruç tutmuyor, zekat da vermiyor ama ya bu cennete
çok
gidecek.
Çok iyi bir insan.
Tamam, bu çok iyi bir insan. Lan bu cennete gitmeyecek de siz mi gideceksiniz? Yaşar Nuri Öztürk öyle derdi. Edison elektriği bulmuş, bu cennete gitmeyecek. Şimdi siz Müslümanlar mı gideceksiniz derdi yani.
Evet.
Şimdi hocam deniyor ki işte ya ben öyle iyi ateistler tanıyorum ki işte cehenneme atılacaklarsa ben onlarla birlikte yanmaya hazırım. İşte çıkar Allah'ın huzuruna onları savunurum. Allah onları yakamaz böyle.
Yakamaz diyor.
Yakamaz diyor böyle. Garip şeyler var. Bu iyilik meselesi. Bu hocam bu çok var.
Bu ifadede birkaç şey var.
Evet.
Yani bir iyilik var dediğiniz, onu buyurun isterseniz siz bahsedin.
Yani şimdi ben hep bununla alakalı olarak bu şey Bakara suresinin o 177. ayetinde hocam.
Evet.
Allah-u Teala aslında elbirr kelimesi üzerinden Arapça bu iyilik tanımlanıyor. İşte ayeti hepimizin bildiği ayet.
Çok güzel bir ayet.
İşte, leysel birra en tevellu vucuhekum kıbelel meşrigi vel mağrib diye başlayan ayet. Yani iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir diye başlıyor. Asıl iyilik diyor hocam. Yani orada velakinnel birra diye asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Bunlara inanmadıktan sonra böyle iyiyim deyip durma diyor Allah-u Teala. İnanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelerlere sevdiği maldan harcar, namaz kılar. Öyle namaz kılmadan iyi demiyor Allah yani. Namaz kılar. Zekat verir, anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır, muttakiler ancak onlardır diyor. Şimdi Allah'ın Kur'an'ında, kitabında tanıdığı bir iyilik kavramı var. Şimdi bir de Allah'a rağmen iyilik tanımlayan, o iyi, bu iyi, sen misin iyi diyen bir güruh var hocam.
Güruh var. Evet.
Bunu hani bir konuşalım istiyorum. Ne dersiniz
ya
hocam bu yaklaşım?
Çok muhteşem bir ayet. Bakın yani bu ayet o kadar kapsayıcı ki. Bir de iyilik bir tek fikirle ilgili değil diyor. Sizin yaptıklarınızla ilgili.
Tabii.
Amel.
Tabii.
Muhteşem
amel.
Bir şey. Burada diyor işte yani Allah'a iman şartları diye daha
tabii,
sonra...
Tabii. İmanın şartlarını sayıyor hocam. Onları bizim amentüyü sayıyor Rabbimiz.
Ondan sonra da...
Onunla da kalmıyor ama.
Onunla da kalmıyor.
Yani iman ettik, bırakmıyor.
Bırakmıyor
yani.
Onda. Onun yanında diyor ki değil mi?
Yardım edeceksin
fakirlere
diyor.
Fakirlere yardım edeceksin. Yolda kalmışlara yardım edeceksin. Ondan sonra...
Severek yapacağım bir de bunları diyor.
Bunları severek.
Vereceksin
yani
diyor
böyle
ya.
Böyle efendim ben bir yere geleyim, kendimi temsil edeyim. Biz hep öyle diyoruz ya, kendimizi temsil edelim.
Evet,
bir yere
hocam.
Gelelim değil. Ondan sonra bir de anlaşmalarınıza bağlı kalmak.
Tabii
dikkat
hocam.
Ediyor musunuz?
Sözünüzü yerine getirin.
Sözünüzü yerine getirmek.
Sonra kişisel olarak hocam sıkıntı ve hastalık, savaş zamanlarında sabredin.
Sabretmek. Ya o kadar mühim bir şey ki Allah insanı böyle zaman zaman sıkıntılarla imtihan ediyor hakikaten. O an insan çok bir çöküntü anı yaşıyor.
Evet.
İşte o sabır, o Allah'a dayanma insana müthiş bir kudret veriyor. İnsan kendisini yeniden anlamlandırıyor. Muhteşem bir şey. Ölüm son olmak değil. Ölsen bile yani.
Hocam buradan bu sosyolojik olarak çıkar değil mi? Hani biz norm diyoruz ya hocam, biz hani toplumsal normlardan bahsediyoruz. Evet. Bir
yardımlar
normun,
onlar.
Evet yani bir normun
onlar.
Olması, din referansı, hani o da böyle klasik tartışmadır işte ahlak felsefesinde, işte ahlakın kaynağı din midir, değil midir, evrensel hakikatler, iyilikler, bir sürü tartışmalar var hocam, biliyoruz. Bir norm olarak, yani toplumsal normlar olarak böyle dinden bağımsız, hele kendilerini din adına konuşan insanlar diyor ama bir de bunlar hocam. Hiç bilmeyen, cahil, şimdi, seküler evet, tipler değil. Şimdi bunlar, ahkam kesenler bunlar
ahkam
din
kesiyor,
adına ya.
Bunların anlamadığı şu, evet, bir defa burada çok bir uzlaşma da yok. Yani mesela kimisi akıldır diyor kaynağı. Kimisi Durkheim gibi sosyologlar vesaire toplumdur diyor. Ondan sonra İslam da temelde fıtrattır. Ve aynı zamanda fıtrat derken işte biraz önce ayet okuduk. Allah'ın ayetleridir. Fıtrat da ayettir.
Evet.
Biz şurada yanılıyoruz. Bazı iman etmeyen insanlar görünürde diyelim İslam'ı tercih etmemiş. Ateist adam, deist, iyilikler yapıyor. Aslında bu iyilikler de yine Allah'ın ayetlerinden geliyor. Çünkü o insan da yaratılışı üzerinde yaşamaya devam ederek iyilikte bulunuyor. İster inansın, ister inanmasın.
Evet.
Allah yaratırken hepimize iyi üzerinde olma. Ahlak zaten yaratılış demek ve iyi üzerinde olmak demek. Bunu vermiş mi? Vermiş. Peygamberimiz ne diyor? Allah yaratırken hepinizi fıtrat üzerine yaratıyor. Dolayısıyla kim olursa olsun yaratıldığı zaman fıtratı üzerine iyi üzerinedir.
Evet.
Sonra o fıtratı üzerinde olan insan ateist oluyor ama o fıtratını sürdürüyor. O fıtratını sürdüğü için aslında o iyiliği yaparken yine dinden kaynaklanarak yapıyor. Ama bu din nesnel bilgiyle gelen peygamberlerin kelamına dayalı olan değil, işte yaratılışta Allah'ın verdiği fıtratla ilgilidir. Bunların anlayamadığı o aslında. Bu nedenle dinden bağımsız bir ahlaktan bahsedilemez aslında. İyilik o nedenle bugün tartışılıyor, doğruluk tartışılıyor, post-truth deniyor. Çünkü topluma dayandırırsan toplum bugün başka bir şeye iyi der.
Evet. Ya da şöyle diyor hocam, der. Herkesin doğrusu. Evet,
herkesin doğrusu der. Ama biz böyle bakmıyoruz.
Evet.
İslam anlayışına, bir Müslüman anlayışta ahlak temelde evrenseldir. Allah fıtratıyla bize vermiştir, kitaplarıyla bize göstermiştir. Dolayısıyla biz toplumsal olarak zaman zaman toplum normları olarak sapsak da oraya bakarız, orası bizim aynamız.
Kendimizi düzeltiriz. Evet.
Şimdi ikinci bir tutum burada. Biz ateistlere, deistlere insan olarak değil, inanç olarak karşıyız. Dolayısıyla onlara elimizden geldiğince iyiye, doğruya, hakikate davet ederiz.
Tebliğ yaparız.
Tebliğ yaparız. İnanan inanır, inanmayan da takdir-i ilahidir deriz. Evet. Sonuçta yine bunun sonucu mutlaka cehennemdir demiyoruz. Ehl-i sünnet inancında en sonunda Allah'a bırakılır. Tamam, yani nesnel bilgi olarak cennet, cehennem belli. Ama mutlak anlamda kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini Allah tayin eder. Allah karar verir. Böyle bir tutuma sahibiz biz. Özellikle tasavvuf meşrebinde bu çok daha belirgindir. O nedenle tasavvuf meşrebinde olan insanlar aslında bu farklı inançlarla daha rahat iletişim kurabiliyor. Üçüncü olarak İslam'ın ne olup olmadığını en özünde İslam'ın sahibi olan varlık tayin eder, belirler. O varlık kim?
Ki o kitabı da ortada.
Tabii. Kitabı ortada.
Peygamberinin sünneti, sözleri tabii, ortada.
Ortada. Şimdi ben Sokratik geleneğin peşine gidiyorsam ne yaparım? Sokrat'ın temel düşüncelerine bağlıyım demektir. Dolayısıyla oradan bakarım. Ben Kant'ın geleneğiyle dünyayı okuyorsam Kant'ın bakış açısıyla
ya da hocam
bakarım.
Sosyolojinin temel teorilerini oluşu. Weber değil yani mi? Değil mi hocam?
Ben Weber'e yakın hissediyorum mesela. Dolayısıyla toplum meselelerine genelde Weber'den bakarım.
Evet. Sosyal eylemcilik.
Evet. Üzerinde. Sosyal eylem üzerinden bakarım. Dini önemserim. Anlamaya çalışırım. Ama Müslüman inanç kimliği açısından da ben Müslümansam bu İslam'ın sahibi olan varlığın bana verdiği kitap, gönderdiği peygamber, bunların nasıl anlaşılması gerektiği konusunda ortaya konulan usuller, bunlara bakarım ve oradan anlamaya çalışırım. Dolayısıyla böyle kendi başına yakamaz. Bir de bir hüküm veriyor bakın. Kendisini Allah'ın yerine koyarak takdir ortaya koyuyor. sen kimsin Allah'ın yerine takdir belirtmeye çalışıyorsun ki yani? Normalde herhangi bir dünyevi işte diyelim ki ya Ali Bey benim amirim, bir göreve gelme durumum var, başka bir arkadaş da var, ben de istiyorum, kendi özelliklerimi söylüyorum, o da söylüyor. Ali Bey takdir ediyor. Teşbihte hata olmaz diyoruz ya.
Evet hocam.
Bu böyledir. Allah takdir eder bunu. Yakamaz, yakar. Sen kimsin ki takdir ediyorsun? Kendini Allah'ın yerine koyma tutumları yaygın. Bunu belki başka bir konuda ele alacağız. Yani Tanrı'yla kendini özdeşleştirerek Tanrı'yı konuşmak ve Tanrı'yı belli bir biçimde davranmaya zorlamak. Bu Mutezile de biraz buna açık tabii.
Evet.
Ya ama Mutezile bunlar kadar edepsiz değil yani. Haşa, Mutezile'yi küçümsetiriz yani. Ya da Tanrı'yı kendisi gibi insan olarak kendiyle eşit bir varlık haline getirmek. Yani sen kimsin bunu söyleyen? Sen kimsin ki Tanrı'yı kendi düzeyine indiriyorsun diyorsun, sen yakamazsın. Ya kardeşim, senin ömrü olan bir varlıksın. Sen aklıyla kayıtlı olan bir varlıksın.
Ve
bedeninle kayıtlı olan bir varlıksın. Ömrüyle kayıtlı
Enbiya
olan bir varlıksın.
Enbiya suresinin 23. ayeti yanlış hatırlamıyorsam diyor, o yaptığından sorgulanamaz.
Değil
ancak
mi?
Onlar insanlar sorgulanacak.
Tabii.
Diyor. Yani şimdi itikadi açıdan da biz nasıl bir Allah'a inandığımızı da biliyoruz.
Biliyoruz yani, o çok temel bir şeydir. Dolayısıyla İslam itikadında Allah'ı sen kendinle kayıtlandıramazsın. Kendi aklınla, kendi ömrünle, kendi bilginle. Bunlarla anlama çabasına olursun. Bunlarla anladığın ölçüde Allah'ı anlarsın. Bu ayrı bir şey.
Evet.
Ama Allah'ı onunla kayıtlandıramazsın. Allah'ı efendim bir insan düzeyine indiremezsin. O nedenle en büyük günah nedir? Şirktir. Şirkte ne vardır? Allah'a ortaklık vardır. Bakın burada da Allah'a bir ortaklık var. Yakamazsın diyor. Sen mi karar vereceksin yakılıp yakılmayacağına yani? Böyle bir tekebbür var burada. Bir
evet.
Kibir var. Bir de ileride konuşacağız belki, yeniden pagan tanrı anlayışına yönelme var. Yeniden pagan tanrı anlayışı.
Tam neyi kastediyorsunuz
şunu,
hocam?
Şunu, paganlarda çok tanrılık var. Bir, tanrı
yani
çoktur.
Yani putperestlerde.
Evet, evet. İki, tanrılar insanlar gibidir. Zeus, Helen, Afrodit, Promete, Greklerde var ya.
Hata yapar, ateşi
hata
çalar.
Hata yapar.
Birbiriyle savaşır.
Şehvetine düşkündür, bilmem insandır. Şimdi yani sonuçta toplarsak tanrılar insanlar gibidir. Tamam mı? O nedenle insanları çekemezler, insanları kıskanırlar.
Yargılarında hata yaparlar.
Savaşarlar. Şimdi buradaki de pagan tanrı anlayışına...
Yunan mitolojisi bunun üzerine kuruldu.
Evet, buna dönüş var, dikkat ediyorsanız.
Evet.
Allah'ı bir insan düzeyine indirgemek bir pagan tanrı anlayışıdır. Maalesef bugün Türkiye'de de dünyada da buna müthiş bir yönelim var. Yani çok tehdit edici bir şey. Bu söylemler kullanılıyor. Bu görüşler yayılıyor. Mitolojiden ilham alıyorlar. Bol bol mitolojiler çevriliyor. Bol bol mitolojiler okunuyor. Okunsun. Ama bir bilgi düzeyiyle okunsun. Bir eleştirel inançla okunsun. Bir bilgi düzeyi, bir eleştiri düzeyi olmazsa ondan sonra bu pagan kültürüne kapılırlar. Pagan tanrı anlayışlarına kapılırlar. Ve onların nefislerine de hoş gelir. Kendilerini büyük algılarlar.
Evet, eşit diyorlar neredeyse
eşit.
Yani.
Yani Tanrı'yı sorgulamak çok insana ya, daha en büyük varlığı sorguluyorsun, daha ne olsun? Kendini onunla eşit görüyorsun.
Evet.
Ama bu çok tehdit edici bir şey insanı. İnsanı lanetleyecek bir şey. İnsanı yok edecek bir şey. İnsanın nefsini ilahlaştıracak bir şey. Kur'an'da da sık sık bunun uyarıları
hocam,
var.
Hocam bu gündeme geldikten sonra zaten İslam adlı bir dinden bahsedemezsiniz yani.
Evet.
Değil mi?
Evet, tabii.
Yani tamamen kuruluşuna ters yani.
Şimdi.
İtikadına ters.
İtikadına ters.
Kur'an'a
İslam'da
ters.
Çıkıyorsun.
Hazreti Peygamber'in sünnetine ters.
Ters.
Bütün söylemlere ters.
Tabii.
Yani.
Kesinlikle. Evet. Ama insanlar bunu.
Başka bir dinden bahsedilerek
bununla başa konuşur. Çıkmak için doğrudan bunu söylemiyorlar.
Evet.
Dinden çıktığını, İslam'dan çıktığının da hiç farkında değil.
Değiller.
Böyle yorumlar yaparak.
Yani. Haşa, Allah'ı iyiliğe davet ediyor gibi.
Evet. Allah'tan daha çok iyilik sever de
evet.
Daha çok iyiliği düşünüyor da ona davet ediyor. Çok güzel
evet.
Dediniz
evet.
Yani. Bu hakikaten nefsi ilahlaştırmayın diyor ya.
Evet. Hocam, yani bu
ilahlaştırmayın. Bu. Kendinizi tanrı yapmayın yani.
Bir de şu demek. Hocam, hem böyle aykırı tiplere bir söyleme, hem de gitgide şu da yaygınlaşmaya başladı. Hocam, din bir sürü vazife istiyor. Yani özelde hani biz Müslümanlar olarak namaz kılacağız, zekat vereceğiz. Yani ehli namus olacağız, harama helale dikkat edeceğiz, sözümüzde duracağız, çevreyi gözeteceğiz. Bir sürü iş. Şimdi bunu böyle salt bir iyilikle bütün bu mükellefiyetleri bir saf dışı bırakma söylemi bu aynı zamanda. Ya ben iyiyim. Hani o kalbim temiz, iyiyim. Kendinden ya ben de yardım ediyorum. Tamam.
Kendinden nasıl iyi oluyor? Bir yandan da içindeki canavarı keşfediyorlar.
Keşfediyor yani.
Bir yandan da Freud'un peşinde koşarak içgüdülerle uzlaşmaya çalışıyorlar.
Yani bu açıdan aslında dediğiniz gibi büyük bir tehlike yani.
Evet. Evet. Bu tehdit edici bir şey aslında.
Hocam, çok teşekkür ederiz. Bugün teşekkür de ederim. Böyle çok farklı konuları değerlendirdik, müzakere ettik. Değerli dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, efendim Kırk Ambar burada sona erdi. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.